Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Dünya gündeminden merhaba. Türkiye'de bu hafta karara bağlanan bir dava sadece Türkiye gündeminde değil, dünya gündeminde de üst sıralarda yer aldı. 2013 yılında Gezi kalkışması olarak da bilinen Gezi olaylarında aslında toplumun geniş bir kesimi bu sürece dahil olmuş olsa da belirli isimler uzun süredir yargılama sürecine dahil edilmişlerdi. Bunlardan en önemlisi, en öne çıkan isimlerden bir tanesi Osman Kavala. Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isim vererek hedefinde yer almıştı. Aynı zamanda AYİM ile Türkiye arasında da gerilim konularından biriydi. Osman Kavala ve birlikte yargılanmış olduğu arkadaşları ağır cezalar aldılar. Kavala hükümeti zor yoluyla devirmekten ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet cezası alırken onunla birlikte yargılanan 8 kişi 18 yıl hapis cezası aldı. Bu durum hem Türkiye açısından hem de dünyanın Türkiye'ye bakış açısı açısından önemli şeyler söylüyor. Aynı zamanda Türkiye dış politikasında Suriye hava sahasının Rusya'ya kapatılmasına dönük bir gelişme de yaşandı. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte dünya gündeminde bu hafta Gezi davasının Türkiye'nin imajına, Türkiye dış politikasına etkisini ve Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yine bu bütünlüklü resim içerisinde ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Hocam uzun süredir yargılaması süren, hatta belki 4 yıldır iddianamesiz bir biçimde içeride tutulan Osman Kavala ve birlikte yargılanmış olduğu isimlere pazartesi günü açıklanan kararla birlikte çok ciddi cezalar geldi. Aslında bekleniyor olmakla birlikte cezaların kendisi yine de şaşkınlığa neden oldu. Kavala bir anlamda aslında darbe yapmakla suçlandı, hükümeti zor yoluyla devirmekten müebbet hapis cezası aldı. Diğerleri 18 yıl ceza aldılar. Bunlar çok yakıcı cezalar. Öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım.
Aslına bakarsanız bundan sonraki siyasetin hangi yönde seyredeceğini şekillendirdi. Yani kafamızda netleştirdi. Şimdi bu karar, yani bu davanın kendisi ve alınan karar, yani davada verilen o mahkeme heyeti denen şeyin verdiği karar, ki onunla bir ilgisi olmadığını biliyoruz. Yani hukukun hangi durumda olduğunu herkesi izleyen herkes biliyor. Yani bu artık siyasetin günümüzdeki doğası gereği iç ve dış politikanın kesiştiği yerde verilmiş bir karar bu. Bu yalnızca içe doğru verilmiş bir karar değil. Bu dışa doğru da verilmiş bir karar. Bu bir iç politika eylemi olduğu kadar, hukuk değil, bir iç politika eylemi olduğu kadar aynı zamanda bir dış politika eylemi bu karar. Dolayısıyla bu tespiti yaparak başlamamız gerekiyor. Şimdi bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışıyor. Bir diyor ki seçimler olacak, ben seçime gideceğim, muhalefet istemiyorum. Öyle gezi mezi aklınızdan geçiyorsa sokağa çıkalım, işte hükümete karşı protesto gösterisi yapalım. Ekonomi kötüye gidiyor, biz bu ekonomiyi düzeltecek elimizde herhangi bir araç yok. Biz daha çok sıkışacağız. Bunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü yani dışarıdan para girmezse Türkiye'ye bu döviz yükselme eğilimini azar azar da olsa sürdürecek ve muhtemelen Ukrayna ve Suriye, Rusya krizi yüzünden işte biliyorsun yani bir gıda krizi de yaşanacak. Gıda fiyatları ya azalıp düşmeyecek ya yükselecek. Dolayısıyla bizim bunlarla baş etmemiz zor. Öyle toplumsal muhalefeti, sokak siyasetini düşünmeyin diyor. Bir defa bu mesajı çok açık veriyor. Çünkü cezayı dikkat edersen Gezi'den verdiler. Oysa tersiydi. Yani Gezi'yi düşürüp casusluğa... Tabii şimdi Gezi'yi düşürüp casusluğa çektiğinde bu Amerika'yı hedef alıyordu. Çünkü işin içine Henry Barkey'i katıyordu. Şimdi bunun tersine çekti. Casusluğu düşürüp Gezi'den ceza verdi. Dedi ki Amerika'ya, tamam ben hani sen casusluk yapmadım. Burada burayla ilgili bir sorundan dolayı ben rahatsızım diyor. Aslında ikili bir mesaj veriyor. Bize de yani casusluk olsa, çünkü o çok dar bir şey. Yani sokağa milyonlarca insan çıktı. Bunun casuslukla ne ilgisi var? Ama Gezi'ye çevirince cezayı, çünkü o elinde bir araç, yani Gezi'den de verebilir. Herhangi bir şeyden de verebilir. Yani işte aracın muayenesini yapmadığından da verebilir hapis cezasını. Artık öyle bir hukuk düzeni var. Dolayısıyla da verdiği mesaj, bana sorarsanız, hani şey çok açık aslına bakarsanız. Şimdi ikincisi, bu Ukrayna krizi ve en son yaptığı hamleyle, yani Rusya'nın Suriye'ye yönelik, yani şey değil yani turizm amaçlı gelen sivil uçaklar değil tabi, Antalya'ya, İstanbul'a gelen uçaklar değil, ama Suriye'ye, Türkiye hava sahasını kullanarak pardon, Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattı. Yani Suriye'ye giden ve Suriye'den Türkiye üzerinden geçerek Rusya'ya giden. Şimdi bunun ikisini denk düşürdü. Aslına bakarsan yani bir timing, bir zamanlama var ve siyasetin yarısından fazlası zamanlamadır zaten. Neyi, ne zaman yapacağınızla ilgilidir siyaset. Yani mesela bizim muhalefete yönelttiğimizden eleştirilerin bazıları da bazı şeyleri çok geç ve çok az yapıyor. Hani yerinde, zamanında yapmıyor. Yani ne bileyim işte mühürsüz oylar oluyor, sonra dava açacağız diyor falan. Yani o an orada tepki gösterilmezse şeyi ölür, sıcaklığı gider falan. Şimdi bu tür sorunlar var. Şimdi AKP bu 20 yıllık iktidar deneyimi boyunca hani bu tür zamanlamaları, neyi nereye, çok hata yapıyor. Onun için de başı belada. Ama bu işin hinliğini falan onları çok iyi, böyle küçük manevraları, küçük hesapları, bu çok güçlü bir iktidarda kalma içgüdüsü geliştirdi. Yani hani tırnak içinde İngilizcesini survival instinct gelir. Yani böyle hani hayata tutunma, o hayat, onun hayatta kalması demek. Yani varoluşu demek, iktidarda olması demek. İktidarda yoksa varoluşu yok zaten. Yani iktidarla var olmuş bir siyasi hareket, iktidarla var olmuş bir lider var. Hani iktidarsız, hani onun için bir şey yok, bir anlamı yok hayatın. Öyle görünüyor. Dolayısıyla da yeni bir pazarlık sayfası açmış oldu aynı zamanda bu. Dedi ki, bakın burada bir kriz var, bir savaş var ve şu an Batı sisteminin bütün önceliği, yani Almanya'nın da, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, Amerika'nın bütün önceliği şu an Ukrayna ve Rusya. Bütün eksen şeye kaydı. Rusya meselesini, Ukrayna meselesini nasıl halledeceğiz? Şimdi adam, biliyorsun işte Putin ikide bir nükleer savaş diyor. Savaşta işgal etmeden önce söylemeye başladı. Evet. Buradaki bence hedefi NATO değil. Buradaki hedefi batılı hükümetler değil. Buradaki hedefi batılı kamuoyu. Onları korkutuyor. Kendi hükümetleri üzerine baskı oluştursun, bak silah verdirmesin falan diye. Yoksa hani nükleer silah kullanmam, bir şey, hani artık hiçbir şey olmaz diyemem. Ama tabii ki bir başka bir çılgınlığın bir başka tonu olabilir ancak. Dolayısıyla da burada yaptığı bir arabuluculuk yoluyla uluslararası profilini yükseltmek, iki Batı ile yeni bir pazarlık kapısı açılıyor olması ve buradan da kendi yerini sağlamlaştırmak. Bütün bunların kesiştiği yerde aslına bakarsan Erdoğan Türkiye'nin Batı sisteminin içindeki yerini Ukrayna krizi ve Kavala Gezi davası üzerinden yeniden tanımlamayı önerdi Batı'ya. Dedi ki, bakın biz sizinle işbirliği yaparız. Böyle ufak, hani Kavala hapiste kalmış, size ne diyor aslına bakarsın. Yani 7 kişiyi daha hani ben hapse atsam, bu sizin nesinliğinize dokunuyor. Ben size hani büyük siyaset öneriyor Batı'ya. Jeopolitik öneriyor. Diyor ki, yani bakın Ukrayna meselesi var, Rusya meselesi, Putin'in dizginlenmesi meselesi var. Gelin oralarda işbirliği yapalım. Bu tür ıvır zıvır şeyleri, yani tırnak içinde. Hani bilmem 7 kişi hapiste yatmış. Ne yapacaksınız? Şimdi Batı ve Batı'nın, o da Batı'nın şifrelerini çözdüğünü düşünüyor.
Peki hocam gerçekten öyle olur mu yani, Batı şey der mi? Tabii bu zor bir öngörü ama yani evet, şu anda bir savaş var. Türkiye bizim müttefikimiz. İşte iki tarafla da konuşabiliyor. Batı kampı içerisinde. Ne olmuş? Hukuksuz bir biçimde, adaletsiz bir biçimde Gezi'nin faturası buradaki insanlara kesildiyse derler mi?
Şimdi insan hakları, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi konularda bu bir paket. Erdoğan Batı'nın pozisyonunu aşağı yukarı çözdü. Şimdi yani gerçekçi olalım. Yani tabii ki insan hakları, bunlar çok önemli değerler ve biz bunu kaybettiğimizde her şeyi kaybediyoruz aslında. Onu anlamış mı? Yani işçi haklarını da kaybediyoruz. Yani bu onun dışında değil. Yani şöyle söyleyeyim. Sınıf karşısında demokrasi, insan hakları, kimlik falan değil. İkisi, bunların hepsi iç içe. Biri olmayınca diğeri olmuyor. Bunu artık anlamış durumdayız. Batı için insan hakları ve demokratikleşme konusu maalesef ilk gözden çıkarılacak oluyor. İlk vazgeçeceği oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Batı'yı zorlasan, hani nükleer silahları böyle tepesinde tutsan, desen ki Ukrayna krizinde Batı'yla işbirliği yapan bir Türkiye'yi mi tercih edersin ve bazı insan hakları savunucularını hapse atan bir Türkiye'yi mi tercih edersin? Yoksa Ukrayna sorununda Rusya'nın yanında duran ama içeride insan hakları savunucusunu serbest bırakan bir Türkiye'yi mi tercih edersin? Hangisini tercih edecekler? Dolayısıyla yani ikisi birden olsa iyi olur tabii Batı için. Yani win-win olur. Ama olmuyor. Hayat öyle değil. Dolayısıyla Erdoğan bunu biliyor. Buradan oynuyor. Aynı şeyi 2016 mülteci anlaşmasında, göçmen anlaşmasında da yaptı. Ben bunu sordum mesela Batılı uzmanlara, bürokratlara da sordum. Ya kıvırıyorlar tabii ki. Şimdi en son, şunu daha açık cevap vereyim. Şu an bir şey yapmayacaklar. Erdoğan da bunu biliyor. Yani Ukrayna krizi halloluncaya kadar, bir yoluna girinceye kadar dikkat edersen Batı'dan gelen şey, tepki gösterirler mi? Evet gösterirler. Ne yapıyorlar?
Açıklama
yapıyorlar. Evet. Kınıyoruz. Derin hayal kırıklığına uğradık. Çok üzüntüyle karşıladık falan. Erdoğan bunu biliyor. Buna razı. Buna çoktan razı.
Üzülürseniz yani, üzülün diyor yani.
Evet.
O değil. Endişeliyseniz endişelisiniz. Kaç yıldır endişelisiniz yani.
Erdoğan bunu biliyor ve bu en tercih ettiği şey. Şimdi orada da bir ikilem var Batı için. Şimdi Batı çok sert geldiğinde bu sefer bunu alacak, seçim malzemesi olarak kullanacak diye korkuyorlar. Şimdi bir taraftan da böyle bir yönü var. Yani siyaseti Batıcılar, Sorosçular, Geziciler ile yerli ve milliciler arasında bir eksene oturtmaya çalışacağından korkuyorlar. O yüzden de benim şey umurumda değil açıklama nasıl oldu. Yani siyaseti nasıl belirlenecek? Yani açıklamayı yumuşak yap, siyasete daha sert kurabilirsin falan. Başka siyasette bir sürü teknik kullanılabilir. Ama şu anki real politik Batı'ya Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında bu tür insan hakları demokratikleşme konularına geri plana itip önceliği Ukrayna krizine vermeyi, burada da yani işte Erdoğan yönetiyorsa Erdoğan'la işbirliği yapmayı dikte ediyor ve bundan vazgeçemiyor. Şu olur, Ukrayna krizi bir şekilde, yani Ukrayna'nın tamamen yenilmesi, teslim olması ya da Rusya'nın yenilmesi ya da bir pat durumu ve Rusya'nın artık bunu katlanılmaz bularak yavaş yavaş geri çekilmesi, belki Kremlin'in de bir yönetimi vesaire, her ne olacaksa kimse bilmiyor bunu. Şu an bunun cevabı yok kimsede. Biz de bilmiyoruz. Yani savaşın gidişatına bağlı. O zaman dönerler ve Batı iki türlü politika izliyor, onu söyleyeyim. Bir, seçime kadar Erdoğan'ı çok sıkıştırmayacaklar. Erdoğan bunu biliyor. İki, işine yarayacak bir şey de yapmayacak.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
İşine yarar bir şey yapmalarından ziyade işine engel olmamaları yeterli gibi geliyor, evet. Yani. İşine yarar ne yapacaklar zaten?
Bu konuda belirleyici olan Merkel oldu. Bir Avrupa sistemiyle bir denge kurdu. Merkel Erdoğan'ı kolladı. Merkel Orban'ı da kolladı. Merkel Putin'i de kolladı. Ve şu an çok tartışılıyor. Çok eleştiriliyor Almanya'da. Sen otoriterleri tolere ettin diye. Scholz hükümeti içinde hani yeşiller de var.
Bir liberaller var, şeyler var.
Bunu
sosyal demokratlar.
Değiştirmek istediyse bile zamana yaymak, rötuş yapmakla yetinecekti. Ama Ukrayna krizi bunun da önüne geçti.
Tabii şu an Almanya kendi varoluşsal sorunlarıyla yüz yüze gibi görünüyor.
Çok zorlanlar. Şimdi hangi biriyle uğraşsın? Şimdi Rusya doğalgazı işte Polonya ve Bulgaristan'a kesti vesaire. Şeyde Allah'tan seçim oldu, bitti. Yani artık tekrar dış politikaya dönebilir Macron falan filan. Ama şu an dediğim gibi Türkiye politikasında Batı bir değişiklik yapacak lükse sahip değil. Ukrayna krizi bitinceye kadar. Erdoğan bunu gördüğü için bana sorarsanız eğer Ukrayna krizi olmasaydı bu karar çıkmayacaktı muhtemelen. Uzatacaklardı.
Uzatacaklardı değil mi? Ben de öyle tahmin ediyorum. Hani aksi bir karar değil ama uzatılacaktı.
Uzatacaklardı. Yani yine daha önce işte bir sonraki daha şeye iki ay sonraya erteleyeceklerdi falan mahkeme. Ama Ukrayna krizi ve Batı'ya dedi ki bak ben Rusya'nın Suriye uçuşlarına engel oluyorum. Karşılığında da bunları hapse atıyorum. Ne yapacaksın? Buyurun dedi. Ben size işte Amerika ayağında. Amerika'nın politikası biraz daha farklı. Daha geniş bakıyor Amerika. Hı hı. Böyle hani Türkiye ile yaptığı öyle bir pazarlık yok. Hani yok sığınmacı anlaşması falan. Amerika hani küresel bir güç. Avrupa daha dar, kısa, erimli çıkarların peşinde gidebiliyor. Amerika öyle değil. Hani biraz daha ağırdan oluyor. Hani bir görelim bakalım diyor falan. İşte 4 Nisan kırılması var. Ama onun da sonuçlarını daha tam olarak almış değiliz. Çünkü bir Amerika'nın da derdi NATO içinde bir uyum görüntüsü vermek istiyor. O yüzden de şimdilik onlar da ama yani bütün şeyi bu Türkiye otokratik ülkelerden biridir. Yani ders kitabı şeyiyiz biz, örneğiyiz dünyada. Yani siyaset bilimi kitaplarının şeyi değişmez örneklerinden biri oldu Türkiye. Bu imajı siyaseten de, diplomaside de, medyada da, kamuoyunda da hani bu çok iyice yerleştirdi bunu Erdoğan. Ve şunu diyor, benim imajımın bir önemi yok. Yani siz benim aklımda ne düşünürseniz düşünün. Bunu ben umursamıyorum diyor. Yeter ki ben iktidarda kalayım. Hani dünyanın en berbat rejimi olarak da görülebilir Türkiye diyor. Ben bununla ilgilenmiyorum diyor. Çünkü Kavala bir simge isim olmuştu. Ben dünyanın neresine gitsem Kavala diyorlar. Yani herkes biliyor Kavala. Yani Türkiye'ye biraz şöyle Türkiye uzmanı olması gerekmiyor. Biraz entelektüel. Yani dünyayı, yani biz nasıl Navalny'yi biliyorsak.
Tabii.
Kavala da öyle biliniyor. Dolayısıyla da hani Erdoğan dedi ki ben umursamıyorum benim aklımda ne düşündüğünüzü. Size biraz Ukrayna krizinde ben destek olurum. Ortak hareket ederiz. Bu tür bölgesel işleri ben yaparım. Bu pazarlığı kabul edin diye zorluyor. Ve buradan da bir sonraki seçimi içeriği de baskı altına alıyor. Bir sonraki seçimleri de görüyorsun. İşte 20 yaşında çocuğu içeri tutukluyorlar. Bilmem tweetten dolayı. Sedef Kapaşı hapiste tutuyor. İstediğim ben evet. İçeri alırım. İstediğim zaman bırakırım. İstediğim zaman bırakmam. Yani biz şeye döndük. Yani bir dönem olmuştu biliyorsun. Islak imza vardı falan. FETÖ çetesi dedi ki ıslak imzayla ben niye uğraşıyorum böyle imzamıza. İmzasız belgeler üretip içeri atmaya başladı. İşte bu evet. Da böyle bir şey. Yani benim için hukuk ve yani neyin ne olduğunu bir önemi yok ki diyor. Ben bu iktidar olmanın en büyük şeyidir. Yani saldığı korku
Tabii zaten hocam İçişleri Bakanı daha önce şey söylemişti, yani siz yapın hukuk arkadan gelir diye.
Evet, tabii tabii.
O yaklaşımı takip ediyorlar yani.
Uydururuz buna diyor. Öyle yani, şu anki Türkiye'nin hani durumu böyle. Bu pazarlığı hani Batı'ya yedirebilirse kalıcı olmaya çalışır. Ama en son noktada hayatın kendisi tabii siyaseti de belirliyor. Yani bu tıkanık, bu iktisadi tıkanıklığı aşamadığı sürece de yani öyle daha çok baskıyla sonuç alınabileceği garantisi hiçbir yerde yok.
Evet hocam, o özellikle ekonomik kazan kaynıyor. İşte bugün görüntüleri geldi. Bakan Nebati İstanbul Sanayi Odası toplantısını, meclis toplantısında verilecek krediden bahsediyor ve alkış gelmemesine tabii ki üzülüyor. Çünkü %9 da 2 yıl sonra geri ödenecek olan 100 milyar liralık bir krediden bahsediyor. Ama sanayi cephesi sadece dinlemekle yetindi. Uyarmak zorunda kaldı. Daha ne istiyorsunuz? Akşam uyuşukluğu mu bu? Falan deyince böyle birkaç kişi alkışlamak durumunda hissetti kendini. Hani sonuçta kameralar çekiyordu. Belli ki yani o resimde hani gösterdi ki ekonomi şu anda Erdoğan'ı, evet Kavala'yı hapse attı, arkadaşlarımızı benzer bir biçimde 18 yıllık hapse gönderdi. Bunlar insan hakları savunucularıydı. Ve ama öte yandan o ekonomik çıkmaz, o ekonomik açmaz her sınıftan her kesime vuruyor ki o cazip görünen kredi bile sanayi heyecanlandırmaya yetmedi. Ben de şey düşünmüştüm, tamam veriyorsun da kim alacak hani? Bu insanlar üretim yaptıklarını, mallarını kime satacaklar ki?
Yatırım iklimi var mı? Yatırım ortamı
var
mı?
Aynen öyle. Yani enflasyonu öngöremiyor, alım gücü düşmüş vaziyette. Yani hani tamam yani para veriyorsunuz ama bunun sanayide bir coşku yok. Çünkü 3 ay sonrasını öngöremiyor ki. Yani o yüzden şey, sanıyorum en çözemeyeceği kısım ve belki daha sıklıkla çeşitli paketler duyacağımız içeride o otoriterliği sağlamaya çalışırken ekonomi olacak. Belki bu oraya da bir mesajdı diye düşündüm ben hatta. Hani olur da bu sefer ekonomi yüzünden sokağa çıkarsanız bakın hani ne olur gibi. Öyle.
Yani sokağı bize yasaklıyor.
Evet. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim hocam. Çok yine kapsayıcı ve bütünlüklü bir biçimde hem dış politikayı hem iç politikayı, yani burada atılan adımların neden bir karşılığının olduğunu, aynı zamanda bu işte Rusya'ya hava sahasının kapatılmasıyla arasındaki ilişkiyi, verilen mesaj açısından ilişkiyi yeniden hatırlatmanız çok kıymetliydi. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Dünya Gündemi'nde bu hafta Gezi yargılamasını, buradan çıkan kararı, bu kararın Erdoğan'ın dış kamuoyuna ve iç kamuoyuna vermiş olduğu mesaj olarak neyi taşıdığını, aynı zamanda yaklaşık bir 4 gün önce bu karar çıkmadan önce gelen Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen Rusya'ya hava sahasını kapatmaya dönük Suriye ile olan transferi sürecinde hava sahasını kapatmasının bir bütünlüklü olarak, yani bu iki birbirinden bağımsız gibi görünen gelişmenin Türkiye dış politikasına etkisini, Türkiye'nin pozisyonuna, Erdoğan'ın seçim hesaplarına dönük olarak etkisini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.